Ayrım 9. Zehra. Karsten Nagel. Sayfa 83. Anne ya da babamın yaralanmasından veya ölmesinden sürekli korkuyordum. Hiç kimsenin ölümsüz olmadığını çoktan öğrenmiştim. Her kurşun sesi bunu hatırlatırken tarlalardaki her cesette bunun kanıtıydı. Bizim ailede ölümden sonra bir yaşama hiç inanılmamıştı. Dolayısıyla bizi teselli edecek biri yoktu. Çoğunluk ya komünist veya sosyalist, ya ateist veya realistti. Yaşam şimdi ve buradaydı. Sonra dönüşü olamayacak şekilde son bulacaktı. Arada sırada Samir ve ben beraber yürürdük. Erkek kardeşimin arkasındayken her zamankinden daha az korkardım. Onun çevresinde özel bir güç hissediyordum. Yaşamın normal sınırlarının dışında büyüyen, şeytani, delice bir güç. Belki de sebep korkudan uzak oluşu ya da tavrıydı. İşte geliyorum. Beni teslim alamazsınız. Benim farklı planlarım var. Bir sabah erkenden Esma ve ben yakından gelen topçu ateşinin gürültüsüyle uyandık. Annem, babam ve Samir eşyaları topluyorlardı. Babam, günaydın deyip ormanın daha içlerinde yeni bir yere gideceğimizi söyledi. Hepimizin saklanıp birlikte uyuyabileceği büyüklükte bir nevi kuş yuvası bulmuştu. Daha içlere gitmeyelim diye rica etti Esma. Artık istemiyorum, ben ayrılacağım. Yalnızca kısa bir mesafe dedi babam. Tartışılacak bir şey yok. Esma ağlamaya başladı ve neredeyse beni de ağlatacaktı. Sonra annem lafa girdi ve yeni yeri anlattı. Toprağın içinde harika otlarla kaplı çukur bir yerdi. Bir tarafında toprak seviyesinde devrilmiş bir ağaç bizi rüzgardan koruyacaktı. Diğer tarafta da sık çalılıklar kötü havaya karşı bizi koruyacaktı. Bombalara karşı güvenli bir yerdi. Annem cuma pazarındaki gayretli bir satıcı gibi konuşuyordu. Esma ağlamayı kesti. Kuş yuvası olduğumuz yerden yalnızca bir saatlik yürüme mesafesindeydi. Samir ve ben önce gidecektik. Annem ve Esma bizi izleyecekti. Babam daha sonra yalnız başına gelecekti. Dar bir patika oluşturan eski bir geyik izini takip ettik. Bazı yerlerde genç fidanlar patikayı kaplamıştı. İlerleyebilmemiz için Samir onları kırdı. Başlangıçta birbirimizle konuşmadık. Bütün dikkatimiz patika ve üzerindeki havaya odaklanmıştı. En ufak bir kıpırtı var mıydı? Havada örümcek ağı değil de insanların astığı ölüm telleri mi geriliydi? Savaşın gürültüsünü ve kuşların ötüşlerini dinledim. Dikkatle erkek kardeşimin ayak izlerine basarak yürüdüm. Yoğunlaşmak için dudaklarımı ısırdım. Saat erkendi ve henüz o kadar sıcak değildi. Samir ve ben içine girdikçe orman daha az karanlık ve klostrofobik göründü. Tam tersi olacağından korkmuştum. Ama erkek kardeşimin rehberliğinde ilerlerken birçok yerde geçen yazdan beri görmediğim rengarenk çiçeklerle kaplı yeşil açıklıklar olduğunu fark ettim. Yolun yarısında Samir dönüp bana güven verici bir gülümsemeyle baktı. Yakında birliklerimiz ilerler ve yeniden barış yapılır. O zaman yeniden evimize döneriz. Kardeşimin sözcüklerini içselleştirdim ve hemen harika yemekler ile canlı konuşmalarla mutfağımız gözümün önüne geldi. Sonra bir de çiftliğin avlusunu içime çektim. Ayrıca eski çayırlarımızı ve havlayan pası da. Özlem çekiyordum. Bekleyemeyecek kadar coşkuluydum. Abimi yakalayıp bağırmak, dans etmek, beni havaya kaldırıp döndürmesini istiyordum. Ama birden onun epey uzaklaşmış olduğunu fark ettim. Samir'in ayak izlerini takip etmek istiyordum ama yere bakacak zamanım yoktu. Fazla geride kalmak iyi değildi. Bir anda birbirimizi kaybedebilirdik. O zaman ne olacaktı? Ormanda birbirimizi nasıl bulabilirdik? Birbirimize seslenmeye cesaret edemiyorduk. Görünmezlik ve suskunluk tek savunma aracımızdı. Koşup hemen arkasından yetiştim. Dallar bacaklarımı ve yanaklarımı sıyırdı ama Samir'e giderek daha yaklaşmıştım. Yeniden tam arkasındaydım. Eski kot ceketin hafif yıpranmış kumaşının tam altında kanatlar hareket ediyordu. Erkek kardeşimin soluk alıp verişi beni sakinleştirdi. Yeniden ritmimi yakaladım. Bir adım. Dikkatle diğerini izledi. Kısa süre sonra geriye dönüp, "Zehra, önce durdun, sonra koştun. Her yerin titriyor." Zehra, en sonunda bana Mlada Sestra, küçük kız kardeş demeyen biri çıktı. "Korkuyor musun?" diye devam etti. "Çok değil," dedim. Henüz değil. Zaten korkmaya gerek yok. Yalnızca dayanmamız gerek. Haftalar, aylar geçti. Sıcaklar azaldı. Bir sürü farklı saklanma yerinden sonra yeniden kuş yuvasına geri dönmüştük. Savaşın gerçeği tarlalarda ve meyve bahçelerinde yatıyordu. Daha önce tahıl, şalgam, lahana ve sarı şalgam olan tarlalarda elmalar, armutlar, karpuzlar, bektaşi üzümü ve kirazlar olan bahçelerde neredeyse hiçbir şey yetişmiyordu. Şimdi her yerde cesetler yatıyordu. Kimi yeni ölmüş, kimi çürümüş, en önce ölenler ise bin parçaya ayrılmış iskeletler halinde yatıyordu. Bir gün kız kardeşim ve ben kuş yuvasının biraz uzağında toprağa işerken ona sordum. Esma, en çok hangisinden korkuyorsun? Vurulmaktan mı yoksa mayına basmaktan mı? Kız kardeşim önce düşündü ve çişini yaptıktan sonra yanıt verdi. Tek bacaklı ve yüzü asitle yanmış gibi yaralanmış bir kadın için ne gibi bir gelecek olabilir? Hangi erkek sakatlanmış bir kadın ister? Hangi tiyatro? Ayağa kalktı ve sanki kendi yanıtı onu uzaklara götürmüş gibi bir anlığına dalgın bir şekilde baktı. Sonra beni hatırlayıp saçlarımla oynadı. Sen ne diyorsun peki küçük kız kardeş? Sen neden korkuyorsun? Düşünme sırası şimdi bendeydi. Boğazım o kadar ağrıyordu ki nefes almaya bile korkuyordum. Yutkunmadan da yapamıyordum. Bu da ağrıları daha arttırıyordu. Doğrulup ayağa kalkarken ben en çok boğulmaktan korkuyorum dedim. Boğazım o kadar ağrıyor ki eğer bir doktor bulursak küçük dilimi kesip alır mı dersin? Kız kardeşim tam yanıt verecekken bayağı yakından silah sesleri duyuldu. Esma başımıza gelenlere yalnızca yüksek sesle içini çekti. Annem gelip bizi susturdu. Sorun nedir diye sordu. Esma kendini topladı. Yine bağırsaklarım diye yalan söyledi. Şiddetli bir sancı girdi. Bütün bağırsaklarımı birden kopup döküleceğini sandım. Annemin anlayış gösterdiği bir şey varsa o da bağırsak sorunlarımızdı. Hemen her zaman ya ishal ya da kabız olup hastalanıyorduk. Daha çok ishal ve korkunç mide krampları. Annemin dışkısında kan vardı. İlk başta bizden saklamaya çalıştı ama yaşadığımız bu hayat tarzında birbirimizden bir şey saklayamıyorduk. Ama Esma neden yalan söyledi? Kız kardeş olarak bizim yıllarca ortak sırlarımız olmuştu. Ama her zaman yalnızca doğruyu söylemek üzere terbiye edilmiştik. Kötü bir şey yapmamıştık. Öyleyse Esma mutlaka en çok korktuğumuz şeylerden annemizi uzak tutmak istiyordu. Annemin bazen savaşın normal günlük hayatımızın bir parçasıymış gibi hareket edip bizi korumaya çalışmasına benzer bir durumdu. Yine de kız kardeşim ve benim yeniden bir sırrımız olması hoştu. Tüyler ürpertici olsa da. Bir tür özel hayat kırıntısı. Bizim daha önce kim olduğumuzu ve mümkünse kim olacağımızı anımsamama yardım etti. Biraz su iç, bu kaynamış dedi annem ve Esma'ya bir maşrapa su uzattı. Günler rahatlatıcı biçimde serinlemişti ama geceleri biraz fazla serindi. İlk soğuk gece Ekim'in sonunda geldi. Babam ve Samir yemek aramak için gitmişlerdi. Annem, Esma ve ben açtık ve donuyorduk. Günlerdir sadece fındıkla ve annemin kökler ve yosunlardan pişirdiği mide bulandırıcı bir çorbayla yaşamıştık. Samir ve babam gittiği zaman kuş yuvasının çukur zemini bile hiç güven vermiyordu ve bulutlar daha önce görülmemiş biçimde üzerimize çöküyordu. Çalılar ve toprak yükseltisi bizim için bir nebze korunak işlevi görüyordu. Bezler ve battaniyelere sarılı soğuk toprağın üzerine uzanıyorduk. Hava sıcaklığı neredeyse 0 dereceydi ama hava çok nemliydi. Rüzgar iliğimize işliyordu. O kadar üşüyorduk ki konuşmaya gücümüz yoktu. Yalnızca bekledik. Babam ve Samir'in hala hayatta olduğunu bilmek için, olası yemek için, uykunun bir ihtimal getirebileceği rahatlama için. Ve sabah bir parça gün ışığı bize umut verdiğinde hepimizin hayatta kaldığını bilmek için. Ormanın tüm baskın sesleri uzaklarda patlayan bombaların çok iyi bildiğimiz gürültüsüne karışıyordu. Rüzgarın kımıldattığı her bir yaprağın hışırtısını dinleyip kafamızda en kötüyü canlandırıyorduk. Babam ve Samir nihayet geri döndüğünde neredeyse sabah olmasına rağmen karanlık hala bizi sarıp sarmalıyordu. Babam topallıyordu ama en azından yürüyebiliyordu. İçinde o gecenin kârı olan küçük çuvalı anneme uzattı. Babam ve Samir yine şanslılardı. Annem hemen yeni vurulmuş, çoktan derisi yüzülüp parçalara ayrılmış tavşana girişti. Babam ve Samir, kokunun gece vakti başka hayvanları çekmemesi için deri yüzme ve parçalama işini her zaman avlandıkları yerde yaparlardı. Annem de bu işle uğraşmaktan kurtulurdu. Yeni vurulmuş bir tavşanın sert derisini yüzmek zor iş derdi annem. Esma bana iki kız kardeş bir akşam bizi ziyarete geldiklerinde günün de aynı zor işten yakındığını hatırlattı. Deriyi yüzüp zarları temizlemek o kadar zordu ki eski kocası avcı olmasaydı asla av hayvanı pişirmezdi. Annem et parçalarını hazırlarken oturduğum yerden babamı ve Samir'i gözledim. İkisinin de kollarında boylu boyunca sıyrıklar vardı. Babam gerçekten kötü görünüyordu ama acısını belli etmemek için dişlerini sıktı. Çabucak battaniyelerin altına saklandı. Samir'in giysileri ıslaktı ve soğuktan titriyordu. Onu kurulayıp elimizden geldiğince sarıp sarmalarken tam hayvanı yakaladıkları sırada babamın kayıp bir taşa çarptığını anlattı. Tavşan dikenli bir çalılıkta saklanmıştı. Onu bulmakta ve dışarıya çıkarmakta zorlanmışlardı. Samir tüm ülkede yalnızca bizim bölgenin baş kaldırıp savaşmadığını, artık hiç kimsenin sırf politikacıların milliyetçiliğini, onların diğer etnik gruplar ve cumhuriyetleri hakimiyet altına alma ve ezme arzularını kabul etmediğini anlattı. Sırplar dışında hiç kimse eski Yugoslavya ve özellikle de en korkunç zorbaların dilinden düşürmediği Büyük Sırbistan olarak örgütlenmek istemiyordu. Samir gecenin olaylarını, sözleri rüzgarda, soğukta ve birbirine çarpan dişlerin tıkırtısında kaybolurken anlatmayı sürdürdü. Sonunda battaniyelerin arasına saklanıp yalnızca görebileceğim bir aralık bıraktım. Böylece hala diğerlerini görebiliyordum. O geceden son anımsadığım annem ve Samir'di. Annem parçalanmış tavşanı kamp ocağımızın son cılız alevinde hazırladı. Diken ve çalıların sıyrıkları içinde, soğuk ve yorgunluktan titreyerek kendinden memnun bir halde bekleyen Samir beni hala güvende hissettiriyordu. Delinmiş başlığı yana kaymış, ağzının ucunda sallanan bir sigara vardı. Sigarayı içine çektiği zaman ateşin görünmemesi ve bizi karanlıkta ifşa etmemesi için bir eliyle üzerini kapatıyordu. Aynı annemin yemek yaparken küçük kamp ocağının alevini örttüğü gibi. Annemin ve korkusuz erkek kardeşimin görüntüsüyle gecenin beni içine çekmesinden önce bir anlık bir sevinç duydum. Sonraki haftalarda babamın ayak ve bacağındaki ağrılar giderek arttı. Neredeyse yürüyemiyordu. Samir'in ağaç dalından yaptığı baston bile işe yaramamıştı. Sol bileği şişti. Annem önce ayak burkulması dedi. Ancak sonrasında şişkinliğin üzerinde bir de yara çıktı. Samir grip olmuştu. Soğuk daha da arttı. Kamp ocağı artık kullanılmıyordu. Kuru yakacağımız bitmişti. Bütün günleri, haftaları, ayları saymaya çalıştım ama zaman akıp gitti. Zamanı bilmek kendime verdiğim ödevlerden biriydi. Delirmemek ve düşünebilmek için bir tür ders şeması. Şimdi ilkbahar ve yaza doğru bir gün ve bir gece daha eksildi. Bit ve sivrisinekle dayanılmaz sıcak geçen o yaz, şimdi sizin için canını verecek bir arkadaş gibi duruyordu. Ocak ayı mıydı yoksa Şubat mı? 1993 başı çok soğuktu. İçinde uyuduğumuz çukurluğun hemen yanındaki patikada oturup çişimi yaptım. Parmaklarımı ısıtmak için çişimin altına tuttum. Onları yeniden hissetmeyi öylesine istiyordum ki. O kadar soğuktu ki çişim sert, donmuş toprağın üstündeki buzu bile eritemedi ve o da dondu. Sonunda bulabildiğimiz bir parça kuru yakacakla yaktığımız küçük ateşin üzerinde karı eritip su elde ettik. Açlık kötüydü ama soğuk çok daha kötüydü. Milislerimiz Sırp mevzilerine sürpriz bir saldırı düzenlemeye çalıştı ama Sırpların yanıtı gecikmedi. Srebrenica civarındaki insanların terk ettiği köyler yeniden saldırıya uğradı ve yakıldı. Ormanda kaldığımız iyi olmuştu. Her yöne giden yeni mülteciler vardı. Srebrenica o kadar kalabalıktı ki orada da insanlar dışarıda soğukta uyumak zorundaydı. Sırplar şimdi de Birleşmiş Milletler'in getirmeyi başardığı insani yardım malzemesine el koymuşlardı. Açlık daha da arttı. Donma tehlikesine karşı elimizden geldiğince hareket ediyorduk ama bitkindik ve sınırlı enerjimizden tasarruf etmemiz gerekiyordu. Bir akşam Ben bu gece öleceğim diye düşündüm. Sürekli korkmaya alışmıştım. Ancak şimdi o kadar üşüyordum ki neredeyse korkmayı bırakmıştım. Soğuk korkuya üstün gelmişti. O geceki don korkunçtu ama rüzgar en kötüsüydü. Bütün giysilerimizi giymiştik ve bez, çarşaf ve battaniyelerimize sarılmıştık fakat yine de dişlerimiz birbirine vuruyordu. Her bir kalorinin sakınıldığı bir tür soğuk transına girmiştik. Tek bir kelime söylemek dahi imkansızdı. Her bir karbonhidratı geceyi atlatabilmek için kullanmalıydık. Çalılığın arkasındaki çukurda, toprağın üzerinde birbirimize sokularak yatıyorduk. Saatler ilerledikçe giderek daha uzaklara dalıyordum. İçimde bir şey koptu. Benden dışarıya akarak beni sert, donuk topraktan havaya kaldırdı. Bir an her şeyi yukarıdan gördüm. Ağaç tepelerinden daha da yukarıya, gökyüzüne doğru yükseldim ve her şeyi gördüm. Orada yatıyorduk. 5 tane şu veya bu şekilde ruhlarını terk etmiş beden, yakında leşe dönüşecek ama henüz hala bir çeşit insan. Birbirimize ve ortak yaşamımızın son kalıntılarına tutunuyorduk. Birbirimize sıkıca sarılmıştık ve hala birbirimizin özlemini çekiyorduk. Aile sevgisine muhtaç ama ona ulaşma yeteneğinden ve sevgiden yoksunduk. Yaşamın katılığından, sert kıştan, tüm yaşadıklarımızdan donmuştuk. Geriye kalan yegane ortaklığımız ölümdü. Orada Samir yatıyordu, benim sevgili erkek kardeşim. Bir mumyaya benziyordu. Orada iltihaplı bacağıyla babam ve güzelim Esma ve benim harika annem. Ben kendim çoktan ölmüş müydüm? Hala aydınlık ve ferah olan yükseliş devam ederken yeniden içimde bir şey koptu. Giderek daha uzağa, sıcak ve beyaz bir huzurun içine çekilirken şu son görevimin farkına vardım. Seçmem gerekiyordu. Hala seçebilirdim. Muhteşem ışığı olan özgürleştirici boşluğa doğru yol alıyordum. Buna rağmen beni aksi yöne çeken bir şey vardı. Bu, kurtulup kurtulamayacağımı bilmediğim bir cehenneme doğru bir yolculuk anlamına gelse de. Ama onları terk etmeyi düşünemezdim. Geriye dönmeliydim. Gücümü biraz toplayabilseydim bari. Ansızın annemin sesini duydum. Hala perdelerimiz var. Soğuktan o kadar mahvolmuştum ki bir an gerçekten onun sesimi yoksa hayal mi kuruyorum emin olamadım. Ben eve gidiyorum. Tek şansımız bu. Ne demek istediğini anlayamadık ama biraz kendimize geldik. Annem devam etti. Oturma odasındaki kalın perdeler. Eğer hala orada duruyorlarsa onlara sarınabiliriz. Küçük kız kardeş ayağa kalk. En iyisi senin de benimle gelmen. Yatarak tamamen kayboluyorsun. Esma, sen babana ve Samir'e bakacaksın. Babam yaralı bacağı yüzünden yalpaladı ama yarı yarıya doğrulabildi. Samir ateş ve soğuktan dolayı titriyordu. Boş gözlerle anneme baktı. Şimdi hepimiz uyanmıştık. Küçük bir tartışma çıktı. Babam annemin gitme fikrini kesinlikle duymak istemiyordu. Gidemezsin, son derece riskli dedi ama annem durdurulacak gibi değildi. Belki de kötülemiş bacağını sen gidebilirsin veya yüksek ateşli Samir. Ben gidebilirim dedi Samir dişlerini takırdatarak. Annem ona yanıt vermedi ama babama dönerek konuşmayı sürdürdü. Karının gitmesine izin vermek yerine burada donarak ölmemizi mi tercih ediyorsun? Ben gidiyorum ve küçük kız kardeşi de yanıma alıyorum. 9. ayrımın sonu. Sayfa 91.